Ayrım 33, Loklamora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 304. Üçüncü kısım. Bana bir bardak su ver Jean. Lok 7. kattaki odanın kanal tarafındaki penceresinden dışarı bakarken güney Kamor'un binaları doğuya doğru upuzun ve siyah gölgeler düşürüyordu. İlacımı içme vaktim geldi. Sanırım saat neredeyse 9'a 20 var. Çoktan hazır diyen Jean içinde menekşe rengi bulanık bir sıvı bulunan teneke bir maşrapa uzattı. O şey aynı sansaların dediği gibi bir çırpıda eridi. Eh dedi Lok, iyi korunmayan derin ceplerin şerefine, gerçek simyacılara, güçlü bir mideye, sakar bir gri krala ve madrabaz bekçinin şansına. Geceyi sağ salim atlatmaya diyen Jean elindeki hayali bir maşrapayı dostunun kiyle tokuştururmuş gibi yaptı. Hım, Lok ilk başta çekinerek yudumladı, sonra maşrapayı kafasına dikip bir dizi yutkunmayla hepsini içti. O kadar da fena değilmiş. Nane tadı var. Çok iç açıcı. Ölürsem mezar taşına öyle yazarız dedi Jean maşrapayı geri alırken. Lok bir süre daha pencereden dışarı baktı. Dükün rüzgarı kuvvetle denizden esmeye devam ettiği ve böcekler henüz ısırmaya başlamadığı için tül perdeler açıktı. Via Camarazza'nın karşısındaki tersane semti büyük ölçüde sessiz ve hareketsizdi. Demir Deniz'deki şehir devletleri nispeten barış içinde olduklarından dev bıçkı atölyelerinin, depoların ve yüzer havuzlarının fazla işi yoktu. İhtiyaç duyulması halinde aynı anda iki düzine gemi inşa edebilirler veya onların bakımını yapabilirlerdi. Fakat Lok'un şu an gördüğü tek şey atölyelerden yükselen tek bir gövde iskeletiydi. Onun ötesinde deniz, güney iğnesine yani neredeyse bir kilometre uzunluğundaki atacağım harçlı taş bir dalga kırana vurarak beyaz köpükler saçıyordu. Dalga kıranın en güney ucunda insan yapımı bir gözcü kulesi, kararan denizin önünde dimdik yükseliyor, onun da ilerisinde gökteki bulutların kızıl uzantılarının altındaki yelkenler beyaz bir lekeden ibaret olarak görülebiliyordu. Ah dedi Lok, galiba bir şeyler oluyor. Geç otur dedi Jean, az sonra dizlerin tutmayacakmış.
Şimdiden tutmuyor. Hatta tanrılar aşkına sanırım.
Lok'un rahatsızlığı böylece başlamış oldu. Midesinden boğazına doğru büyük bir bulantı dalgası yükseldi ve son bir gün içinde yediği her şeyi kustu. Birkaç uzun dakika boyunca tanrılardan şefaat dilemek için bir mihrabın başında dua eden birinin sofuluğuyla dizlerinin üstünde durup tahta bir kovaya sıkıca sarıldı.
Jean dedi nefes nefese öğürme nöbetlerinin arasındaki kısa bir boşlukta, bir daha böyle bir plan kurarsam lütfen kafama bir nacak sapla.
Öyle bir şeyin faydası olacağını sanmam. Jean dolu kovayı boşuyla değiştirdi ve Lok'un sırtını dostane bir edayla sıvazladı. Güzelim, keskin nacaklarımı seninki kadar kalın bir kafada köreltmek istemem. Jean panjurları teker teker kapadı. Dışarıda sahte fer doğmaya başlamıştı. Ne kadar iğrenç olsa da dedi, Anceis çıka geldiğinde güçlü bir izlenim bırakabilmek için kusmuk kokusuna da ihtiyacımız var. Midesi tamamen boşaldıktan sonra bile Lok kuru kuruya öğürmeyi sürdürdü. Titreyip sarsıldı, inleyip karnını tuttu. Jean onu bir yatak şiltesine kadar taşıyıp gerçek bir endişeyle süzdü. Solgun ve yapış yapışsın diye mırıldandı. Hiç fena değil, çok gerçekçi.
Ne hoş değil mi? Tanrılar aşkına diye fısıldadı Lok. Daha ne kadar bekleyeceğiz?
Söylemesi zor cevabını verdi Jean. Şu aralar aşağıya gelmiş olmaları lazım. İnmemizi sabırsızlıkla beklemeleri ve sonra da hışımla buraya çıkmaları için onlara birkaç dakika süre tanı. Lok o birkaç dakika boyunca kısa bir sonsuzluk kavramını gayet yakından tanıma imkanı buldu. Nihayet merdivenlerden gıcırtılı ayak sesleri yükseldi ve kapı şiddetle çalındı.
Lamora!
Konuşan Anceis Barsavi'ydi.
Tannen, açın şu karalısı kapıyı yoksa kırıp gireceğim.
Tanrılara şükür diye hırıldadı Lok. Jean sürgüyü çekmek için kalkarken.
İki saattir aşağıda sizi bekliyoruz. Geliyor musunuz? Gel mi? Tanrılar aşkına burada ne oldu?
Anceis hastalık kokan daireye girerken bir koluyla yüzünü örttü. Jean inleyerek yatakta kıvranan, akşamın nemli sıcağına rağmen üstü ince bir battaniyeyle örtülü olan Locke'u işaret etti.
''Yarım saat kadar önce hastalandı.'' dedi. ''Her yere kustu. Nesi var bilmiyorum.''
''Vay canına, rengi yeşile dönmüş.''
Anceis dehşet dolu bir sempatiyle hastaya yaklaştı. Genç adam kaynatılmış deriden yapılma bir göğüs zırhı, iliklenmemiş deri bir yakalık ve kütük gibi kollarına sıkıca bağlanmış bir çift çivili deri bileklikle bir dövüşe uygun olarak giyinmişti. Yukarı çıkarken ona birkaç adam eşlik etmişti ama hiçbirinin içeri girmeye acelesi varmış gibi gözükmüyordu.
''Öğle yemeğinde kızarmış horoz yedim.'' dedi Jean. ''Locke ise balık köftesi. O zamandan beri ağzımıza başka bir şey koymadık ve ben iyiyim.''
''İyi onun Sidi'yi aşkına, balık köftesi. Bahse varım umduğu kadar taze değildi.''
''Anca istedi.'' Locke kırıltılı bir sesle titreyen ellerinden birini ona doğru uzattı. ''Beni bırakma. Hala sizinle gelebilirim, hala dövüşebilirim.''
''Yok daha neler.''
Anceis başını kesin bir edayla iki yana salladı.
''Berbat durumdasın La Mora. Bence bir hekime görünsen iyi olur. Bir tane çağırdın mı Tan'ın?''
''Fırsatım olmadı. Gidip kovaları getirdim. Hastalandığından beri de onunla ilgileniyorum.''
''Eh öyleyse devam et. İkiniz de burada kalıyorsunuz.'' ''Hayır hemen kızma Jean. Onu tek başına bırakamazsın. Kalıp ona göz kulak ol. Fırsatını bulunca da git bir hekim çağır.''
Anceis hasta yatağındaki Locke'un çıplak omzunu iki defa sıvazladı.
''O puştu bu gece haklayacağız Locke, kaygılanma. Herifi ortadan kaldıracağız ve işimiz bittiğinde sana bakması için birini yollayacağım. Ben babamla konuşurum, sana anlayış gösterir.''
''Lütfen, lütfen Jean, kalkmama yardım et. Hala...''
''Tartışma bitmiştir. Daha ayağa bile kalkamıyorsun. Şarap fıçısına düşmüş bir balık gibisin.''
Anceis kapıya doğru geri çekildi ve başını eğerek dışarı çıkmadan önce Locke'a kısaca el salladı.
''O yavşağı elime geçirirsem bir kez de senin için bıçaklayacağım Locke. İçin rahat olsun.''
Sonra kapı çarparak kapandı ve Locke ile Jean bir kez daha yalnız kaldılar. Dördüncü kısım. Aradan uzun dakikalar geçti. Jean kanal tarafındaki pencerenin panjurunu açtı ve dışarıdaki sahteferin ışıltısına baktı. Anceis ile adamlarının aşağıdaki kalabalıkların arasından sıyrılmalarını, sonra da Via Camorazza'daki bir kedi köprüsünden geçip hızla tersane semtine gitmelerini seyretti. Anceis bir kez bile dönüp arkasına bakmadı. Gölgeler ve mesafe onu kısa süre içinde yuttu.
''Gözden kayboldu. Sana yardım.''
diyen Jean pencereyi arkasını döndü ama Locke çoktan kendi çabasıyla yataktan kalkmıştı ve simyasal ocak taşına su döküyordu. 10 yılı yaşlanmış ve 10 kilo zayıflamış gibi bir hali vardı. Bu endişe vericiydi. Locke'un boşa harcayacak 10 kilosu yoktu.
''Harika.
Bu geceki en basit en önemsiz iş halloldu. Yola devam centilmen piçler.'' dedi Locke.
Ocak taşının üstüne sırlı bir testi koyarken yüzü ısınan taştan yansıyan ışıkla aydınlandı. Jean dostunun 10 yıl yaşlanmışa benzediğini mi düşünmüştü? 20 yıl dese daha doğru olurdu.
Sıra geldi o çaya. Umarım o da mor toz kadar tesirlidir.
Jean yüzünü ekşiterek iki kusmuk kovasını aldı ve pencereye geri gitti. Sahtefer artık sönüyor, cellat rüzgarı sıcak ve güçlü bir şekilde esiyordu. Rüzgarın beraberinde getirdiği koyu bulutlardan oluşan alçak bir tavan 5 kulenin hemen birisinde görülebiliyordu. O bulutlar bu gece en azından birkaç saatliğine ayları yutacaktı. Görünmez bir kuyumcu siyah bir bezin üstüne mallarını diziyormuşçasına şehrin dört bir yanında ateş ışığı noktaları belirmeye başlamıştı.
''Cessali'nin küçük iksiri son 5 yılda ne yediysem kusturmuşa benziyor.'' dedi Locke. ''Ruhumdan başka tükürecek hiçbir şeyim kalmadı. Sana zahmet, kovaları boşaltmadan önce onun orada bir yerde yüzmediğinden emin ol, tamam mı?''
Kuru sonlay çam kabuğunu su testisinin içine ufalarken elleri titriyor, doğru düzgün bir çay hazırlamakla uğraşası gelmiyordu.
Gördüm galiba dedi Can. Pis, çarpık çurpuk bir şey. Bırak denize gitsin. Onsuz daha rahat edersin.
Can kanal teknelerine berbat bir sürpriz yapmamak için pencereden dışarı çabucak göz gezdirdi. Sonra da kovaları birbiri ardına dışarı attı. Kovalar 20 küsur metre aşağıdaki gri sulara yüksek şapırtılarla çarptıysa da Can bunu hiç kimsenin fark etmediğinden veya umursamadığından emindi. Kamorlular daima Via Camorazza'ya iğrenç şeyler dökerlerdi. İsabet oranından memnun kalan Jean gizli bir dolabı açıp bürünecekleri kılıkları, ucuz seyahat pelerinleri ve sosis zarının yağlı dokusuna sahip kalitesiz deriden yapılmış bir çift geniş siperlikli tal verrar şapkası çıkardı. Kahverengi gri pelerinlerden birini lokun omuzlarına attı. Genç adam pelerine minnetle sarınıp titredi.
Yine gözlerinde o anaç endişe var Jean. Bir topak ezilmiş bok gibi gözüküyor olmalıyım. Aslına bakarsan geçen hafta idam edilmiş gibi gözüküyorsun. Sormaktan nefret ediyorum ama bu işin altından kalkabileceğinden emin misin?
Denemeye mecburum. Lok pelerinin bir ucunu sağ eline dolayıp kısmen kaynamış çay testisini ocaktan aldı. Sıvıyı yudumladı ve ona uygun yerin boş midesi olabileceğini düşünerek ağaç kabuğu parçalarıyla beraber yuttu.
Of, karna yenen tekme gibi bir tadı var. Acaba son zamanlarda Jessely'ni de mi kızdırdım?
O anki yüz ifadesi resmedilmeye değerdi. Sanki suratının derisi kendi kendini soyarak kemiklerinden sıyrılmaya çalışıyordu. Yine de boğazından aşağı kayan ıslak pütürlü kapuk parçacıklarını tükürme dürtüsüne direnerek çaya benzer sıvıyı içmeye devam etti. Jean her iki elini de dostunun omuzlarına koyarak ona destek olurken içten içe Locke'un yeni bir kusma nöbetiyle başa çıkamayacağından korkuyordu.
Lok birkaç dakika sonra boş testiyi bırakıp derin bir iç geçirdi. Bu boktan iş bittiğinde gri kralla laflamak için sabırsızlanıyorum diye fısıldadı. Ona sormak istediğim birkaç şey var, felsefi sorular. Mesela taşaklarına bağlanmış bir iple pencereden dışarı sarkıtılmak nasıl bir duygu orospu çocuğu gibi.
O dediğin felsefiden çok tıbbi bir soruya benziyor.
Ve dediğin gibi önce Şahinci'nin çekip gitmesini beklemek zorundayız dedi Can.
Sabit ve tamamen duygusuz bir sesle. Ne zaman sağduyu ve mantıkla ancak uzaktan ilişkili bir planı tartışsa bu ses tonunu kullanırdı.
Pezevengi bir ara sokakta pusuya düşürüp yakalayamayacak olmamız ne kötü.
Ona düşünmesi için tek bir saniye bile veremeyiz yoksa kaybederiz.
20 metreden daha kısa bir mesafe yeter diye mırıldandı Jean. Bacılardan birini şöyle güzelce fırlattım mı yarım saniye bile sürmez.
Ama ikimizin de bildiği gibi diye yavaşça karşılık verdi Locke. Bir bağlı büyücüyü öldüremeyiz. Öyle bir şey yaparsak bir hafta bile sağ kalamayız. Kartrain hepimizin canını okur. Ölmek için hiç de akıllıca bir yol değil. Ağır ağır intihar etmek gibi.
Locke ocak taşının kaybolmakta olan parıltısına bakarak ellerini ovuşturdu.
Bazen merak ediyorum Jean, gerçekten merak ediyorum. Onlarla işimizi bitirdiğimizde diğer insanlar da mı böyle hissediyorlar? Yani malı götürüp ortadan kaybolduğumuzda ve ellerinden hiçbir şey gelmediğinde.
Jean karşılık vermeden önce ocak taşının ısısı birkaç kademe daha azaldı. Hak ettiklerini bulduklarına dair uzun zaman önce anlaştığımızı sanıyordum Locke. Hepsi bu. Bu böyle şeyleri kafaya takmak için fevkalade berbat bir zaman.
Kafaya takmak mı?
Şaşıran Locke yeni uyanmışçasına gözlerini kırpıştırdı.
Hayır, beni yanlış anlama. Sadece içime oturuyor. Kaçış yok, yalnızca başkaları içindir. Centilmen piçler için değil. Böyle kapana kısılmaktan hiç haz etmiyorum.
Ondan gelen ani bir el hareketi üzerine Jean dostunu ayağa kaldırdı. Çayın mı yoksa pelerinin mi etki gösterdiğinden emin değildi ama Locke artık titremiyordu.
İşte o kadar diye sözlerini sürdüren Locke'un sesi de güçleniyordu.
Bu centilmen piçlere uygun bir durum değil. İşte o kadar.
Gel artık şu boktan işi bitirelim. Bizden istenileni yerine getirdikten sonra en sevdiğimiz gri götoşu ve onun evcil büyücüsünü enine boyuna düşünebiliriz.
Jan sırıtarak parmaklarını çıtlattı, sonra da bir elini sırtına attı. Bu eski ve tanıdık hareketle habis bacıların bir gece gezintisine hazır olduklarını ifade ediyordu.
Sarmaşık ana yolundan geçmeye hazır olduğundan emin misin?
Ancak bu kadar hazır olabilirim Jan. Aslında o iksiri içmeden önce daha ağırdım. Sarmaşıklardan aşağı tırmanmak bu gece boyunca yapacağım en kolay şey olacak.
5. kısım. Çardak dar bir ara sokaktan başlayarak kırık kulenin batı cephesi boyunca yükseliyordu. Parmaklıklarının arasına yaşlı ve sağlam sarmaşıklar dolanmış bu tahta kafes her kattaki pencereleri çepeçevre saracak şekilde yapılmıştı. Tırmanması zor olsa da geceleri son hatada bulunması kaçınılmaz birkaç düzine tanıdık simaya gözükmemek için idealdi. Centilmen piçler sarmaşık ana yolunu sık sık kullanırlardı. Kırık kulenin çatı katının ara sokağa bakan panjurları çarparak açıldı. Lok ile Jan'ın süitindeki tüm ışıklar önceden söndürülmüştü. Koyu renkli iri bir silüet çardaklı sarmaşık yığınına çıktı. Hemen ardından onu daha ufak tefek biri izledi. Lok parmaklarını bembeyaz kesen bir azimle sarmaşıklara tutunarak yukarısındaki panjuru yavaşça kapattı. Sonra da bulanan midesinin yakınmalarını iniş boyunca duymazdan gelmeye çalıştı. Demir denizin tuzlu karanlığına yaptığı dönüş yolculuğuna başlamış olan cellat rüzgarı, bataklık ve tarla kokan görünmez parmaklarıyla genç adamın şapkasına ve pelerinine asıldı. Jan dostunun 2-3 adım aşağısında kalmaya özen gösteriyordu. Bu şekilde tutuna tutuna her seferinde tek bir ellerini ya da ayaklarını hareket ettirerek inmeyi sürdürdüler. 6. kattaki panjurlar kapalı ve pencereler karanlıktı. 5. kat panjurlarının kenarlarından kehribar sarısı bir ışığın sızdığı görülebiliyordu. Tırmanıcılar konuşmaya gerek duymadan yavaşladılar ve mümkün olduğunca az ses çıkararak derin bir karanlığın içinde kaybolup giden gri lekeler haline gelmeye çalıştılar. İnişleri devam etti.
Jan tam 5. kat penceresinin soluna varmıştı ki panjurlar dışarı doğru hızla açıldı. Menteşeli panellerden birinin sırtına çarpmasıyla irkilen genç adam neredeyse çardaktan düşecekti. Parmaklarını tahtaya ve sarmaşığa sıkıca dolayıp sağına baktı. Lok yanlışlıkla onun kafasına bastıysa da kendini çabucak yukarı çekti.
''Dışarı çıkmanın başka bir yolu olmadığını ben de biliyorum. Seni gidi sefil kaltak!'' diye tısladı bir erkek sesi.
Gürültülü bir patırtı koptu, sonra da çardak boylu boyunca sarsıldı. Biri pencereden dışarı çıkmış ve hemen aşağı çaprazlarında kalan sarmaşıklara tutunmuştu. Siyah saçlı bir kadın bağırarak laf yetiştirme niyetiyle başını pencereden dışarı çıkardı. Fakat sağa sola savrulan panjurun yarıkları arasından Jan'ı görünce bir hayret nidası attı. Bu ses onun hemen altlarındaki adamın dikkatini çekti. Herif Jan'dan bile daha iriydi.
''Bu da ne böyle?'' diye çıkıştı adam. ''Bu pencerenin dışında ne bok yiyorsunuz?''
''Tanrıları eğlendiriyoruz göt herif!''
Jan bacağını savurarak yeni geleni çardağın daha aşağılarına itmeye çalıştı ama başaramadı.
''Bir zahmet yolumuzdan çekiliver.'' ''Bu pencerenin dışında ne arıyorsunuz ha? Gözetlemeye mi meraklısınız? Gel bir de yumruğumu gözetle göt veren.''
Adam harcadığı çabayla homurdanarak tekrar yukarı tırmanıp Jan'ın bacaklarını yakalamaya çalıştı. Jan kendini son anda kenara çekti ve dengesini yeniden sağlarken etrafındaki dünya bir tur döndü. Siyah duvarlar, siyah gökyüzü, 20 metre aşağıdaki siyah parke taşları. Onu kötü bir düşüş bekliyordu. İnsanı yumurta gibi kıracak türden.
''Hepiniz lanet olasıca penceremden defolup gidin hemen!'' diye bağırdı kadın.
''Ferenc, Morgant aşkına şunları kendi ellerine bırak ve aşağı in!''
''Ay sıçayım!'' diye homurdandı Lok onun birkaç adım yukarı çaprazından.
Korkudan bir an için tatlı dille konuşmayı bırakmıştı.
''Madam, gecemizi güçleştiriyorsunuz. O yüzden oraya gelip biz de sizinkini güçleştirmeden önce lütfen dilinizi tutun ve kahrolasıca pencerenizi kapatın.''
Kadın hayret içinde yukarı baktı.
İki kişi misiniz? Hepiniz aşağı inin, aşağı inin, aşağı inin.
Pencereni kapat, pencereni kapat, Karlısı pencereni kapat. İkinizi de geberteceğim diye ofladı Ferenc. Sizi bu kahrolası çardaktan aşağı.
Tam o anda insanın iliğini donduran yüksek bir çatırtı duyuldu ve çardak ona tutunan üç adamın ellerinin altında sarsıldı.
Ah dedi Lok, ah böyle olacağı belliydi. Çok sağ ol Ferenc.
Hemen ardından dört ağızdan birden birbiri ardına küfürler yağdı. Kimin ne dediği asla net bir şekilde hatırlanmayacaktı. Görünüşe bakılırsa çardağın kapasitesi dikkatli davranan iki adamdı. Pervasızca debelenen üç kişinin ağırlığı altında bir dizi çatırtı ve hışırtıyla taş duvardan ayrılıyordu. Yer çekimine ve sağduyuya teslim olan Ferenc şaşılası bir hızla aşağı kaymaya başladı. Kaydıkça ellerini yakıyor, çardağın yukarıda kalan kısmını duvardan söküyordu. Ferenc'in yere ulaşmasına 7 metre kala çardak nihayet duvardan koptu ve onu aşağıdaki karanlık ara sokağa attı. Adamın üzeri hemen yukarıdan düşen sarmaşıklarla ve tahta parçalarıyla kaplandı. Düşüşü çardağın janın boşlukta sallanan ayaklarının hemen altından başlayan en az 10 metrelik bir bölümünü kırmıştı. Lok hiç vakit kaybetmeden sağına doğru yan yan gidip pencere pervazına atladı ve çığlık çığlığa bağıran kadını çizmesinin ucuyla geriye itti. Pencereye direkt erişimi hala panjur tarafından engellenen Jean hızla yukarı tırmandı. Sonra da ellerinin altındaki çardak duvardan ayrılmaya başladığı sırada kendini panjurun üstünden apar topar savurup Lok'u da beraberinde götürerek pervazdan içeri daldı. İki kafadar parke döşeli zeminde pelerinlerine dolanmış olarak yığılıp kaldı.
''Hemen karrolası penceremden çıkın!'' diye haykırdı kadın
her sözcü Jean'ın sırtına ve kaburgalarını indirdiği hızlı bir tekmeyle vurgulayarak. Neyse ki ayakkabı giymiyordu.
''Öyle yapmak çok aptalca olur.'' dedi Lok iri yarı dostunun altında bir yerden. ''Hey!'' dedi Jean, ''hey, hey!''
Kadının ayağını tutup onu geriye itti ve yatağına doğru sırt üstü devrilmesine sebep oldu. Yatak genellikle sarkık diye adlandırılan, sağlam fakat hafif bir ipek karışımından örülen ve dört köşesinden tavana tutturulan iki kişilik bir hamaktı. O anda hem Locke hem de Jean kadının üstünde iç çamaşırlarından başka hiçbir şey bulunmadığını fark ettiler. Yazları kamorlu bayanların iç çamaşırları sahiden de küçük olurdu.
''Defolun, sizi gidi piç kuruları, dışarı çıkın, dışarı, ben!''
Lok ile Jean apar topar ayağa kalkarken pencerenin karşısında bulunan kapı hızla açıldı ve bir hamalın veya demircinin boğum boğum kaslarına sahip geniş omuzlu bir adam içeri girdi. Gözleri kindar bir memnuniyetle parlayan adam etrafına 10 adım öteden bile burun sızlatan sert bir içki kokusu yayıyordu. Lok yarım saniyeyi Ferenc'in nasıl bu kadar çabuk yukarı çıkabildiğini merak ederek, sonraki yarım saniyeyi de kapıdaki adamın Ferenc olmadığını anlayarak geçirdi ve kısaca kıkırdamadan edemedi. 33. Ayrımın sonu. Sayfa 314.